Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın herkesi. Ben de şuradan Twitter'dan davetimi tekrarlayayım insanlara. Gelin de konuşalım diye. Bugün söylentinin çoğaldığı toplumlarda bilginin ne kadar geride kaldığı üzerinde konuşalım istiyorum. Neden böyle bir şey yapmaya ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü bilginin peşine eğer bizler düşmezsek o bilginin halkla paylaşılmasını engellemek üzere abuk sabuk insanlar çıkıyor devreye. Hem de bunlar öyle abuk sabuk insanlar ki neresinden tutsanız bu işte ne alakası var diyeceğiniz insanlar. Mesela Ayasofya'nın imamı konuşuyor bununla ilgili. Oysa ortada çok net bir gerçek var. Olmayan, Merkez Bankası rezervlerinde bulunması gereken 128 milyar dolar paranın peşine düştük ülkece. Önce ülkece değil, birkaç kişi soruyordu. Çünkü Türkiye'de şöyle bir gerçeklik var. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının çok işine yarayan temel bir gerçekleşmeden söz ediyorum. Yani 2002'de 3 Kasım'da iktidara geldikten sonra yavaş yavaş halkla bilgi paylaşımı üzerinde bir kontrollü güç kullanan, sonrasında bu kontrollü gücün tamamen kontrolsüz hale geldiği, halktan her şeyin saklandığı ve bununla övünen bir iktidarın elinde devam eden bir ülke, bugün gelinen noktada artık söylentinin iktidarın işe yaramadığı bir ülke konumuna gelmiş durumda. Ne anlatmaya çalışıyorum? Söylediğim hikaye şu. Hatırlıyor musunuz? Size çok kısa bir tarihçe geçmiştim burada. Yani önceleri iktidara geldiği günlerde AKP'nin, Erdoğan'ın başkanlığında, bugün deniyor yani başkan diye her yerde bağırılıyor. Erdoğan'ın başkanlığında daha çok halkın yönetime katıldığı, iddiası da buydu zaten biliyorsunuz. Askeri vesayetin kırılarak özellikle halka, halk kesimlerine tamamen yönetimin de paylaştırılmasıyla ilgili bir takım iddiaları vardı. Ve bunlar gerçekleştikten sonra kademeli olarak kısılmalar başladı. Bunun ilk örneğini yine anlatmıştım bu yayınlardan bir tanesinde. Öyle bir karar alındı ki günün birinde, Hüseyin Çelik de o dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin medya ile ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı, denildi ki bundan sonra AKP'li hiçbir milletvekili karşısında ya da bir siyasetçi, ama milletvekili diyebiliriz bir üst başlık olarak, AKP'li hiçbir milletvekili karşısında rakip partilerden, muhalefetten herhangi bir milletvekili var olduğu sürece ekrana çıkmayacak. Öyle bir tek kale maç başladı ki bunun üzerine. Zaten Türkiye'de güçle sürekli sorun içinde olan, o kolaycılığa biliyorsunuz hiç kaçmadık yani, her şeyin güllük gülistanlık olduğu bir ortamda AKP iktidara geldi, medya çöktü falan gibi saçma sapan bir yalanın peşinden hiç gitmedik çok şükür burada. Ama güçle zaten temelde bir problemi olan medyamız buna razı oldu. Hem de çok hızlıca razı olup bununla ilgili bir evrim geçirdi. Mesela o konukları haftalık basın bülteni gibi ağırlamaya çalışan bir takım sunucular, editörler, televizyon tipleri türemeye başladı. Bunların tek işi buydu. Sadece AKP'li yetkilileri karşılarına alıp soruların doğruluğundan hiçbir şüpheye düşmeden insanlardan gelecek cevabı da, ki kuşkusuz AKP'liler onlar, onlardan gelecek cevapları da gerçeklermiş gibi halka oluk oluk akıtan insanlar. Böyle olduğu zaman toplumun herhangi bir şekilde yaşamında yer tutan bir gerçekle ilgili biz ciddi çarpıtmalara şahit olduk. Yani bununla ilgili olarak aklınıza gelen bütün örnekler aslında doğru örnekler. Mesela tekel işçilerinin Ankara'da yaptıkları eylemle birlikte soğukta, kışın göbeğinde havuza atılmaları ile ilgili konu Türkiye'de üzerinde çok tartışılan bir konu olmadı. Oysa orada asıl tartışılan hikaye işçilere kötü davranılması kadar işçilerin ne istediğiyle de alakalı olmalıydı. Bunun tartışılması ertelendi. Üst üste madenci katliamları yaşandı Türkiye'de. Yani Soma'da 301 madencinin yerin yüzlerce metre altında öldüğünü bildik. Neden öldükleri sorgulanacağı yerde onların ne kadar güzel olduğu, aslında ölülerin bedensel bütünlüklerinin bozulmadığı gibi tuhaf tuhaf güzellemeler duymaya başladık. İnsanlar bir süre sonra bunları da sorgulamaya başladı. Yani olay yaşanan bir maden faciasıydı. Sonucu 301 madencinin ölümüydü. arada belki üzerinde çok kısıtlı tartışılabilecek gerçek, maden çıkartma konusundaki açlık, patron baskısı, işte o gün çok gündeme gelen, sanki herkes çok ilgilendiriyormuş, bilmek zorundaymış gibi tartıştığımız rödevans kavramı, bununla birlikte orada işçilerin temel sorunlarının tartışılmadığı bir düzlem yaşadık. Ya da bunu hayat pahalılığı ile ilgili olarak da alabilirsiniz. Öyle bir dönem yaşadık ki 2 yıl önce, çok uzun bir zaman değil, zaten bunun 1 yılını da küresel salgınla, pandemiyle geçirdiğimizi düşünecek olursak, ondan önceki 1 yılda mesela patates, soğan satan insanların terörist olarak nitelendirilebildiği günler gördük. Pazarcılar, manavlar, çok sıradan insanlar, bu ülkenin çok sıradan yüzlerce yıldır aynı işi yapan, belki kuşaktan kuşağa aktarılarak aynı işi yapan insanları terörist olarak yaftalanıp bir yere konmaya başladı. Siyaset de elbette bundan nasibini aldı. Geçmişte Türkiye'de siyasi açıdan pek çok kavganın, ağız dalaşının yaşandığı tabii ki bir gerçek. Yani çok daha fazla hakaretamiz sözlerin söylendiği de bir gerçek. O da bugün başlamış falan değil. Öyle bir kolaycılığa, öyle bir yalana en azından biz burada sığınamayız. Ama şunu unutmayın ki geçmişte bu ülkeyi o zaman da tek başına yöneten, yine de üzerinde parlamento baskısını hisseden insan, mesela Turgut Özal çıkıp onlar küçük Turgut'la oynasınlar diyebiliyordu. Kastettiğinin torunu olduğunu anlatıyordu. Tabii hiç kimse, Türkçe bilen hiç kimse bu numarayı yemiyordu. Ama bugün biz çok daha ağır ifadeler duyuyoruz. Hatta bu ağır ifadelerin bazıları yok. O kadar yok ki insanların sesleri baskılandığı için asıl konuşulması gereken konu gündeme gelmiyor. Dün bütün Türkiye hep beraber büyük bir ekonomik krizin nasıl canlı yayında izlenebildiğine şahit olduk. Aslında dünya için bu tecrübe 1990'ların başında, hatta 91 yılının Ocak ayıydı yanlış hatırlamıyorsam, o dönemde yaşanmıştı. İlk kez canlı yayında savaş izlemişti bütün ülke. CNN International'ın muhabiri, ünlü muhabiri Peter Arnott, büyük bir James Bond tipi çanta açmıştı. İçinden çıkan bir çanak antenle savaşı canlı yayınlamıştı bize. Patlayan çatlayan bombalar, roketler, uçaklar, bombardımanlar, bunların hepsini görmüştük. Ama dün bilgisayarı olanlar, akıllı telefonu olanlar, herhangi bir şekilde televizyonda kısıtlı da kalmış olsa 1-2 kanala bakmayı bilenler, yani televizyonda kanal değiştirecek kumandaya sahip olanlar, Türkiye'de ekonomik krizin nasıl hızlı, nasıl canlı yaşandığına şahit oldu. Öyle ağır bir kriz ki dün sabah burada konuştuğumuz, sonrasında da bütün ülkenin gündemine hakim olduğu şekliyle bir sabah uyandık ve bu ülkede yaşayan herkes %11 yoksullaştı. Anında cebindeki para asgari ücret taşıyan insan asgari ücretin içinden neredeyse 300 liraya yakın para kaybettiğini gördü ki zaten para da kabaca onun 8 katı, kaybettiğinin 8 katı kadar bir paraydı, onun bir bölümü gitti içinde. Diğer insanlar, bir yıldan uzun süredir dükkanını açmakta zorlanan, pek çoğu kanuni kısıtlamalar gereğince zaten açamayan esnaf mesela, artık ölüm fermanının çok daha net imzalandığına şahit oldu. Çünkü böyle bir ekonomik gidişat içinde bir yıldır açmadığı dükkanına ne sattığının hiçbir önemi yok. Yani malın da hizmetin de değiş tokuş edilebildiği, takas edilebildiği bir ünite olması hiçbir şey değiştirmiyor orada. Sattığınız bira da olsa, örgü için orlon da satıyorsanız, aynı gerçekle yüzleştiniz. Bu aradaki %11'lik kayıpla birlikte Türkiye temeli ithalattan kaynaklanan bir ekonomik büyüme modelini savunduğu için, yani bugün iktidarı ekonomiden hiç anlamadığı için böyle bir şey yaşanıyor. O döviz nedeniyle herkes yoksulluğu iliklerine kadar hissetti ve karamsarlık herkes için 3'e 5'e katlandı. Dün yayınları 6 senedir izleyenler bilirler. Zaten yayından sonra çok da fazla mesaj geldi. Benim söylemlerimden, tavırlarımdan, her zaman var olduğunu söylediğiniz, inandığınız ve bunun için de yayını çok sıkça desteklediğiniz o iyimserliğin bile azaldığını hissettiniz, söylediniz. Çünkü ortada iyimser olunacak bir durum yoktu. Dükkanını bundan sonra diyelim ki her şekilde, her şey düzeldi, bir sabah kalktık, %11 yoksullaştığımız gibi. Mesela Covid bir anda ortadan kalktı. O dükkana yeni malzeme koymak için artık eskisinden %11 daha zengin olması gereken ama son bir yıldır cebine 5 kuruş girmeyen insanlarla dolu bir ülke olduğunu fark etti herkes. İşsizler, açıklanan temel işsizlik rakamlarındaki düşüşe rağmen, rakamsal bir düşüşten bahsediliyor, biz görmüyoruz ama bu ülkede genç işsizliğinin artık her 3 gençten birine yükseldiğini, iş bulma umudunu kaybetmenin artık bir ata sporu haline geldiğini bir kez daha gördüler. Tam bunların içinde Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kuruluşundan itibaren ekonomi yönetimini üstlenmiş insanlardan biri, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çıkıp dedi ki, Merkez Bankası Başkanlığındaki değişimin temel nedeni bu kaybolan, aslında kaybolan değil, develenen, yanlış yönetildiği için çarçur edilen, sağa sola pavyonda harcanılmış gibi saçılan 128 milyar doların akıbetini merak ettiği için eski Merkez Bankası Başkanı görevden alındı dedi. Öyle bir iddia ki bu, ortaya geldikten sonra artık bunun geri dönüşü yok. Hani eskilerin söylediği gibi, şuyu vukuundan beter derler ya, söylentisi gerçekleşmesinden daha kötü diye, aynı temel gerçeklik yaşanmaya başlandı. İnsanlar aslında uzunca bir süredir sorulduğunu bildikleri ama kendilerinin de sormaya korktukları sorunun peşine takılmaya başladılar. Hemen ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı, ki bugünün iktidarında uzunca bir müddet başbakanlık yapmış bir kişidir, Ahmet Davutoğlu da aynı konuyu gündeme getirdi. O da aynı şeyi söyledi. Erdoğan dedi, 20 yıl önce bu ülkeyi iflasa sürüklemiş olan Devlet Bahçeli ile birlikte bir kez daha ekonomik iflasa sürükledi ülkeyi. Bakın, bu bizim için aslında siyasette çok önemli bir dönüşümün işareti. Çünkü bugüne kadar hep burada konuştuk ya, Türkiye'de seçimler siyasal düzlemde yapılır. Elbette bütün dünyada böyledir. Ama bizim farkımız, seçimlerin yapılma gerekçesinin siyasetle uzak yakın alakası olmamasıdır. Yani hiçbir zaman insanlar Türkiye'de şunu söylemez: Türkiye'de idari hakların, temel hakların, insan haklarının gösterge haline gelmesini bırakın, bizim hayatlarımıza ufacık bir dokunuşları olmadığı için ben bugünün iktidarından memnun değilim ve bugünün iktidarı değişmeli demez bu ülkede hiç kimse. Bugüne kadar hiç kimse demedi. 70 yıllık, kabaca 70 yıllık çok partili siyasal yaşamımızın içinde biz bunları duymamaya başladık. Bu ikili konuşurken bambaşka bir yerden, üstelik bir takım fetvalarla birlikte, sanki çok anlarmış, sanki kendi işiymiş gibi Ayasofya'nın imamı Mehmet Boynukalın da konuştu. Ve Mehmet Boynukalın dedi ki, faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Batı'da da faiz oranları şu düzeydedir, faiz düşmeli. At izinin it izine karışmasını bir kenara koyun, bundan bahsetmiyorum. Bakın, bu aslında AKP içinde çok ciddi anlamda yönetsel gücün kaybolduğuna delalet. Neden biliyor musunuz? Akşam saatlerinde gördünüz mü bilmiyorum. Çekingen bir ifadeyle de olsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili, ki mecliste çok bas bas bağırmasıyla tanırsınız kendisini, Bülent Turan çıkıp dedi ki, bunun, bu tarz konuşmaların size zarar verdiğini düşünüyorum. Çok kibar bir ifadeyle söyledi ama. Aslında söylenmeye çalışılan şey şuydu: susun artık. Çünkü bu sizin işiniz değil. Bunu sıradan toplum kesimleri söylemeye başladığında ortalıkta epey bir sosyal medyada troll saldırısı gerçekleşmiş. İnsanlar hepimiz Boynukalınız falan diye saçma sapan etiketler açmaya başlamışlardı. Ama bizim unuttuğumuz bir şey var. Bu insanın işi değil bu. Eğer Türkiye'de ekonomiyle ilgili fetva vermek, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir yere atanmış Ayasofya Camii imamına kadar düştüyse, bu saatten sonra Türkiye'de ekonomi yönetiminde ne bürokrat olarak, ne de AKP'nin oraya getirdiği bir siyasi yönetici olarak bulunmanın bir manası var. Bugüne kadar bu işler yapılmıyor demektir. Oysa baktığınız zaman temelde bizim bir Hazine ve Maliye Bakanımız var, ekonomi yönetimimiz var, ekonomi bürokrasisinin devam ettiği, gün içinde tıkır tıkır çalıştığı falan ifade ediliyor. Ama konuşmayı yapan kim? Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın. Anlamadığını, saçmaladığını, onu bir kenara koyalım, %100 zaten o gerçek. Fakat dikkatinizi şunun çekmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bakın, artık bu insanların konuşmaları Türkiye'de söylentinin, bilginin tamamen ötesine geçmesinin artık Erdoğan'ın da işine yaramadığını gösteriyor. Çünkü bu insanların konuşmaları toplumda kutuplaşmaya yol açması bir kenara, o zaten kaçınılmaz bir gerçeklik. Ama öte yandan AKP'ye oy verenler açısından da bir sorgulamaya gidildiğini gösteriyor. Bu ne biliyor musunuz? Şu anda Türkiye'de AKP'de insanlar yavaş yavaş Erdoğan sonrası, post Erdoğan dönemi paylaşıma girmiş durumdalar. İçeride birkaç kanat var. Bu kanatlardan en önemli sürükleyici, damadın da ortadan kaybolmasıyla birlikte tartışılmayacak bir şekilde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ama onun dışında karşısında burada milli görüş geleneğinden gelen ve bir şeyler anlatarak insanları etraflarında toplamaları mümkün olan insanlar yok. Kimler? Mesela burada en çok konuşulması gereken kişi Numan Kurtulmuş. Farkında mısınız? Numan Kurtulmuş yok ortada. Oysa baktığınız zaman Numan Kurtulmuş, rahmetli Erbakan'ın iki prensinden biri olarak gündeme gelen bir insandı. Abdullah Gül o prenslerden biri olmadı. Bayrak açtığı için, hocaya bayrak açtığı için orada değerlendirilmedi. Ama bir yandan Numan Kurtulmuş'un, bir yandan Tayyip Erdoğan'ın ortada olduğu ikili önemli siyasi figürlerin yürüdüğü bir siyasal harekette şu dakika itibariyle konuşan Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın. Saçma sapan konuşması, anlamadığı için böyle abuklaması çok normal. Ama burada ortada yaşanan bence son derece önemli. Biz pek çok insandan çıkıp dün sabah saatlerinde yayınlarda da konuştuk. Mesela bu partinin önemli ekonomi kurmaylarından Nurettin Canikli'nin konuştuğunu gördük. Lütfü Elvan'ın konuştuğunu gördük. Hiçbiri gazetelerde, iktidar gazeteleri ve televizyonlarında da Mehmet Boynukalın kadar yer almadı. Şimdi içinizden bazıları diyebilir ki, ya dini bu kadar toplumsal yaşamın içine sokan ve yönetsel anlamda da dinin önemli bir figür olduğunu söyleyen bir iktidarda bu normal değil. Değil. Çünkü burada her şeye rağmen dünya ile ilişkide kalmak, ilişkide olmak, bu ilişkiyi sağlıklı sürdürmek zorunda olan bir iktidardan bahsediyoruz. Etrafımıza bakın, bugüne kadar konuştuğumuz konulara bakın. Yakınımızda Suriye'de devam eden iç savaşla birlikte, Suriye'den sonra Türkiye'nin durumunu, Irak'ın, Kuzey Irak'ın durumunu, Kürtlerle ilişkileri, Rusya ile bozulan ilişkileri, aynı şekilde Avrupa ile çöken düşen ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık değişiminin ardından yaşanan yeni gerçeklik ilişkilerini kurmaya çalışan bir iktidardan söz ediyoruz. Konuşan kim? Ayasofya Camii İmamı. Ayasofya Camii imamından bundan sonrası için de bu tarz çıkışları beklemek mümkün olacaktır o zaman. Ama bir yandan da elbette şu var. Ülkenin Milli Eğitim Bakanı ortada yok ve Milli Eğitim'in çok büyük sorun olduğu günler yaşıyoruz biz. Çocuklar yüz yüze eğitim görmeden yüz yüze sınavlara girmek zorunda kalıyorlar mesela. Bunlar öyle sınavlar ki o sınavların yaşandığı okullarda, yapıldığı okullarda COVID-19'un ne kadar yükseldiğini gün be gün daha net görmeye başladık. Artan vaka sayılarıyla birlikte Türkiye'de iktidar tarafından saklanan harita doğrudan kırmızı hale gelmişken bir yandan öğretmenlere aşı yapılmadığı gerçeğiyle yüz yüzeyiz biz. Köy ilkokullarında bir grup öğretmene yapıldığı ama mesela oralarda da ücretli öğretmenlerin aşının dışında tutulduğu biliniyor. Fakat insanlar akın akın okullara gidiyorlar şu anda. Biz tam bu noktada Sağlık Bakanı'nın kendi deyimiyle şiir ama bana kalırsa dandik maniler paylaştığını görüyoruz. Çünkü muhtemelen o da kendi katıldığı akıldan, bilimden, kendi öğrendiği tababet mesleğinden tamamen soyutlanmış durumda bir takım işler yaptığı için o da muhtemelen gidip Ayasofya Camii imamına sığınmış durumda. Mehmet Boynukalın konuşuyor şu anda herkese. Herkese o anlatıyor derdini. Diyor ki faiz haramdır, faizsiz bir sisteme geçiş olmalıdır, bunun için faizlerin düşmesi gerekmektedir falan filan. Abuk sabuk saçma sapan anlatıp duruyor. Ama biz iktidar adına konuşmanın koptuğunu görüyoruz. Bakın bunu sakın küçümsemeyin. Bu Erdoğan'ın gücünün azaldığı anlamına geliyor. Hem de çok net bir şekilde. Artık parti darmadağın, Erdoğan'ı da kontrol etmekte zorlanıyor. Herkes kafasına göre at oynatmaya başladı artık. Geçmişte partide tek kişinin sözüyle yürüyen bir düzlem varken bugün o tek kişinin sözü ortada. O tek kişi yıkamaya yağlamaya hala müsait. Herkes ağzını açtığı zaman tek önderimiz, irademiz falan filan diye konuşuyor ama tıkır tıkır kendi işini yapmaktan da geri durmuyor. Bir yandan meclis başkanı öyle adımlar atıyor, öyle şeyler yapıyor ki bunun anayasayla, yasalarla, parlamenter demokrasiyle uzak yakın alakası olmadığını aklı çalışan, aklı nohut kadar çalışan herkes anlıyor. Öyle şeyler ki mesela daha önce bir örneği yaşanmış ve ortada askıda kalınmışken Enis Berberoğlu örneğinden söz ediyorum. Aynı şekilde Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili benzer bir karar alınması, üstelik bu karar alınırken kendilerinin de içinden geçtiği o dindar, tırnak içinde dindar camianın bir takım hassasiyetlerinin ne kadar örselendiği göz ardı ediliyor. Hepimiz çok net gördük ki ayağındaki terlikten, üstündeki pijamadan, abdest alırken gözaltına alınmış bir insandan bahsediyoruz ve ısrarla ispatlanmaya çalışılan şey mecliste terörizm faaliyetinin yürütülmesi. Mecliste milletvekili yetkisi olmayan birinin bulundurulmasına izin verilmeyeceğini, bu nedenle talimatın kendisi tarafından verildiğini ifade ediyor Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop. Bu halkta yarattığı algıyla birlikte aslında AKP'nin hiç de işine gelmeyecek bir tavır. Evet, Ömer Faruk Gergerlioğlu AKP'li bir grup insan için kötü bir insan, şeytanlaştırılmış bir insan olabilir. Ama sonuçta olayı bütünüyle değerlendirmek zorundayız. Yani şöyle düşünün, Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın bununla ilgili bir görüş serdetmek zorunda kalsa ne diyecek? Mesela o konuşma bir yerinden abdest alırken yapılmış bir operasyona gelmeyecek mi? Gelecek. Bu AKP seçmeninde, AKP tabanında da ciddi anlamda kırılma yaratacak bir gerçeklik. Şu anda Erdoğan tamamen kontrolü yitirmiş durumda. Ekonomi açısından kendisi hiç anlamadığı için ama anlarmış gibi davrandığı için zaten yitip giden kontrol artık tamamen şirazesinden kaymış durumda. Dün itibariyle Türkiye'de dövizin oynaklığıyla birlikte hani nereye çıktı, 8.50'yi gördü, oradan geri geldi. Şu an itibariyle hemen bakalım ne kadar olduğunu görelim. 7.90 civarında. Ama bütün bunlarla birlikte konuşulan konu şu. Bir dakika ya. Ya bu dövizin yükselişi hepimizi yoksullaştırdı. Eyvallah. Amenna da. Bu arada zenginleşen oldu mu acaba? Yani 7.20'den döviz alıp döviz toplayıp nereye kadar çıkarsa çaksın çıksın deyip üzerine yatanlar var mı? Yattılarsa onlar kimler? Bu soruların sorulması artık söylenti treninin AKP'nin işine yaramadığı, onun istasyonlarına girmediğini gösteriyor. Ali Babacan'ın çıkışı bu anlamıyla son derece önemli. Sakın küçümsemeyin o çıkışı. 128 milyar dolar nerede sorusu daha önce de defalarca soruldu. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantılarında sordu bu soruyu. Nerede bu para? Daha önce de kaybolan paralar gördük biz. Mesela 15 Temmuz gazileriyle ilgili toplanan paranın yok olduğunu gördük. Üzerine biraz çıkılmaya başlandığı zaman denildi ki o para gerektiği gibi harcandı. Aynı şekilde kıdem tazminatı fonunda biriken parayı gördük. Üzerine çok fazla çıkıldığı zaman denildi ki kimin ihtiyacı varsa, kime kullanılması gerekiyorsa ona kullanıldı, merak etmeyin. Ama bugün bu 128 milyar doların ardına düştüğün zaman ipi çektiğin anda parti içi çıkar dengeleri gelmeye başladı. Para yok ortada. Ondan eminiz artık. O para bir daha geri gelmeyecek. Onu da biliyoruz ama bununla birlikte artık bir takım kellelerin gelmeye başlayacağını bence bekleyebiliriz. İlk burada verilen kelle Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal oldu. Naci Ağbal önemli bir isim. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde sıradan bir insandan bahsetmiyoruz. Öyle önemli bir isim ki partinin ekonomik yönetime ilişkin olarak kendi çizdiği perspektifte çok önemli bir yerde oturan, o yönetimde önemli sorumluluklar ifa etmiş bir insandan bahsediyoruz. Anında doğrandı ve kendisinden şöyle bir açıklama geldi. Beni bu göreve getirdiğiniz için ve görevden aldığınız için şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra o göreve getirilen insan, yani şu an itibariyle orada oturulan insan, ismin hiçbir önemi yok. Yarın sabah o da değişebilir. Hiçbir önemi yok bunun. Herkes çok iyi biliyor ki burada sadece geminin dümeninde duruyormuş gibi davranacak insanlara ihtiyaç var. Çünkü gemi dümen falan tutmuyor artık. Tamamen kendi rotasında, ipten kazıktan kurtulmuş bir şekilde devam ediyor. Nereye çarpacağı belli değil. Yani belli de oraya çarpmayacakmış gibi davranıyorlar. Şu anda medyanın eliyle bu sorumluluk bir şekilde devam ediyor gibi gösterilebilir. Ama işin profesyonelleri açısından baktığında bunun sürdürülebilir olma ihtimali sıfır bile değil. Çünkü bir takım gerekçeleri var Türkiye'nin. Yani ekonominin önümüzdeki 12 ay içinde 190 milyar dolara ihtiyacı var. Bu çok net. O 190 milyar dolar olmadığı gibi o 190 milyar doları yerine koyabilecek, kırpık kırpık da olsa geri getirecek bir ekonomik faaliyet yok. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu, bu yalanlar sürdürülecek. Ama yalanı kimin söylediği artık çok daha önemli hale geliyor. Eğer çıkıp burada insanları ekonomik anlamda tırnak içinde rahatlatacak kişi, Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın olacaksa iktidarın işi son derece zor. Çünkü oradan konuştukça bir taraftan da Bülent Turan bağırmak zorunda kalacak. Ve biz Numan Kurtulmuş'un çıkıp konuştuğunu göreceğiz. Göreceksiniz. Çok kısa süre içinde yaşanacak hem de bu. Çünkü bu insanların ekonomiyle bir alakası olmadığı ortada. Sorun burada halka söylenecek bir takım gerçeklerde falan da değil. İktidarın halkı umursadığını düşünmüyorum ben de tıpkı sizin gibi. Ama uluslararası camiada kurulması gereken ilişkiler var. Ve bu ülkeye para çekecekseniz eğer, yatırım çekecekseniz sizin adınıza konuşacak kişi, sözcünüz Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın mı? Yoksa burada ekonomide gerçekten konuşabilecek insanlar var mı sorusuna cevap vermek zorunda iktidar. Bugüne kadar söylentilerin bilginin önüne geçmesi, Hatta bilginin mümkün olduğunca yok edilmesi Erdoğan'ın işine geliyordu. Doğru. Çünkü o zaman o söylentiler kendi gücünden kaynaklanır bir şekilde. Tamam ama aslında o da şöyle yapıyormuş, bunun için bunun peşinde koşuyormuş falan gibi bir takım değerlendirmelere tabi tutuluyordu. Oysa bugün yoksulluk ve açlık toplumun kılcal damarlarına kadar indiği için, yani AKP'ye oy verenler de dahil bütün toplumu sardığı için çıkıp Mehmet Boynukalın konuştuğu zaman ülkede sadece kabaca Erdoğan'a biat etmiş insanlar ne dediğine bakıyor. Onun dışındaki insanlar da sadece tedirginliği yükseltiyor bu. Dünden beri konuşanlara bakın ya. Mehmet Boynukalı'nın bir cümle ötesine geçebilmiş birini görüyor musunuz? O zaman AKP bir karar vermek zorunda. Parti sözcülüğüne getirsinler mesela direkt. Ya da onu bırakın, Merkez Bankası'nın başına getirsinler. Nasıl olsa bugüne kadar yaşananlar, yani çıkıp sizin Yeni Şafak gazetesinde bir yazı yazıyor olabilmeniz Merkez Bankası Başkanlığı için yeterliyse, Yeni Şafak gazetesinde yazı yazabilecek kalibrede bir adamdır Mehmet Boynukalı. O zaman Merkez Bankası Başkanlığı'nda yürütebilir. Anlatmaya çalıştığım hikayeyi tek cümleyle özetleyeyim. Bugüne kadar bu söylentiler Erdoğan'ın çok işine geliyordu. Erdoğan bunların toplumda yayılmasından korkmuyor, hatta destekliyordu da. Çünkü kendi gücü etrafında insanların toplanmasına neden oluyordu bu. Ama bugün konuşan insanların Mehmet Boynukalın tipi insanlar olması toplumda değil sadece dünyada büyük tedirginlik yaratıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin göz ardı edilmesi, ondan çıkılacağının duyurulması, hukuksuz bir şekilde ve geçersiz bir şekilde duyurulmasının yarattığı tedirginlik kadar Türkiye'de geminin dümeninde kimin olduğu tartışılıyor artık. İktidar bir karar vermek zorunda. Ya da karar vermese de en azından bu konuşanların kendi açısından ne işe yaradığını açık bir dille anlatmak zorunda. Çünkü bilginin olmadığı yerde, söylentinin bu kadar çok hale geldiği bir yerde insanlar da değerlendirmesini bunlara göre yapıyorlar. Yani bugün Türkiye'de faizin bundan sonraki gidişatına Merkez Bankası'nın toplayacağı para politikası kurulu değil, Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın karar verecekse, o toplantının farklı bir gerekçeyle bir kez daha düzenlenmesi ve toplantının katılımcılarının tamamının istifa etmesi gerekiyor. Eğer o konuşacaksa diğerlerine ihtiyaç yok çünkü. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz hayata aynı yerden bakmayan, aynı şeylere inanmayan insanlarız ama aynı ülkeyi seviyoruz. Ve bu sevgi o kadar büyük bir sevgi ki hepimiz için çok büyük bir zemin hazırlıyor. Bu zeminde farklılıklarımızla buluşabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapabilirsek bunu, ki 6 yıldır yapmaya devam ediyoruz, İşte o zaman demokrasi açısından büyük bir kazanım sahibiyiz. Çünkü zenginliklerimiz toprağın tamamına hakim oluyor ve hepimiz birlikte yaşayacağımız hayat için güzel fikirler, güzel hayallerle birbirimizin karşısına çıkıyoruz demek. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Ne yapabilirim diyenler için patreon.com'dan bu yayını Ünsal Ünlü hesabına küçük katkılarınızla destekleyebilirsiniz. 1. YouTube'da Ünsal Ünlü kanalına abone olun. Yayını şu anda orada izleyenler, zaten abone olanlar. Şu yukarı doğru baş parmak işareti var ya, beğen tuşu. Lütfen onu kullanın. Eğer onu kullanırsanız bu yayınlar daha fazla insana önerilecek YouTube tarafından. Katıl diye bir düğme var, isterseniz kullanmak üzere. Bu yayını aylık küçük katkılarınızla desteklemek için isterseniz. İstemezseniz böyle bir mecburiyetiniz yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar da parasız olacak. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi. 6 yıldır olduğu gibi hep aynı şey olacak. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun, haftanın ortasına doğru koşturuyoruz. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllısam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, yüzünüzün güldüğü, sevdiklerinizin yanınızda olduğu şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.